Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 14 Ekim Çarşamba. Yıl 2020, ay 10, gün 288, Hızır 162.
1442 Hicri, Sefer 27. 1436 Rumi, Ekim 1.
Martin Luther King Jr.'a Nobel Barış Ödülü verilmesi.
Fırtına.
Günün tarihi. 95 yıl önce bugün, yani 14 Ekim 1925'te bestekar ve icracı Nevzat Atlı dünyaya gelmişti.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0 ve bir Açık Gazete programı daha başlıyor. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, tabii hatırlatmak lazım. Covid şartlarında gene evlerden yayın yapıyoruz. Çok az sayıda teknisyen arkadaşımız stüdyoları kullanıyorlar ve bu daha Covid pandemisinin yükselişe tekrar bütün dünyada Avrupa başta olmak üzere yükselişe geçmesinden dolayı daha uzunca bir süre böyle olacağı benziyor. Bu şekilde yürütmeye çalışacağız. Aman kendinize dikkat edin diyerek başlayalım ve söylediğimiz ilk açılış parçamızı da söyleyelim şimdi. Rosa Maria'nın Rosa Maria şarkısı, Camarón de la Isla söylüyordu, bir flamenco parçası. Bunu da bu isimden dolayı şimdi neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabına bakarak öğrenelim.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Rosa Maria'nın yaşları. 1725 yılında 6 yaşındayken bir köle gemisi onu Afrika'dan getirdi ve Rio de Janeiro'da satıldı. 14 yaşındayken efendisi bacaklarını açtı ve ona yeni bir iş öğretti. 15 yaşındayken o günden itibaren onun bedenini altın madencilerine kiralayacak olan Pretolu bir aile tarafından satın alındı. 30 yaşındayken bu aile onu bir papaza sattı. Yeni sahibi onun üzerinde şeytan çıkarma yöntemlerini ve diğer gece egzersizlerini uygulamaya başladı. 32 yaşındayken onun bedenini kendine mesken tutan şeytanlardan biri piposundan içti. Onun ağzından uludu ve onu yerlerde döndürüp durdu. Bu yüzden de Mariana şehrinin meydanında 100 kırbaç cezasına çarptırıldı ve cezanın infazından sonra bir koluna ölene dek felç indi. 35 yaşındayken oruç tuttu, dua etti, beline doladığı çivili kemerle kendine işkenceler yaptı ve Meryem Ana'nın annesi ona okumayı öğretti. Dediklerine göre Rosa Maria Epixasa da Vera Cruz, Brezilya'da okuma yazma öğrenen ilk zenci kadın oldu. 37 yaşındayken sokağa atılmış kadın köleler ve miadını doldurmuş fahişeler için bir sığınma evi kurdu. Bunun için gereken parayı tükrüğüyle çiğnediği ekmek parçalarını her türlü hastalığa karşı etkili bir ilaç olarak satarak elde etti. 40 yaşındayken birçok mümin onun trans halinde yönettiği ayinlere iştirak ediyordu. Tütün dumanları içindeki bir melekler korosunun müziğine göre dans ederken bir yandan da bebek İsa'yı emziriyordu. 42 yaşındayken cadılıkla suçlandı ve Rio de Janeiro hapishanesine kapatıldı. 43 yaşındayken teologlar onun cadı olduğunu teyit ettiler çünkü uzun bir süre boyunca hiç şikayet etmeden dilinin altında yanan bir muma dayanabilmişti. 44 yaşındayken Lisbon'a, Kutsal Engizisyon'un hapishanesine gönderildi. Sorgulanmak üzere işkence odalarından geçti ve bir daha ondan haber alınamadı.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne bir göz atalım şimdi.
Tabii. 1925 yılında bugün Türkiye'de ilk betonarme köprü Menderes Nehri üzerinde yapılmış.
Bayağı eskiye dayanıyor betonarmenin, Türkiye'ye girişi betonun. 1926'da ilk medeni nikah Şehremini, yani belediye başkanı o zamanki deyimiyle şehremaneti deniyor belediyelere. Onun başkanın başında da Şehremini bulunuyor. Şehremini Muhiddin Bey tarafından İstanbul'da kıyılmış ilk medeni nikah 1926. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmişti. 8 ay sonra ise ilk medeni nikah gerçekleşmiş oluyor.
1960 yılında bugün Yassıada yargılamaları başlamış. İlk dava ise Afgan kralının Celal Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışıyla ilgili köpek davası olmuş.
Cumhurbaşkanı o zaman Celal Bayar yargılanıyor. Sonunda da Başbakan Adnan Menderes gibi idam edilmemesine karar verildi. Yaş haddinden dolayı. Ama köpek davasını, bir de bebek davası izlemişti Başbakan Menderes'le ilgili olarak. 1960 darbesinin sonuçları bunlar. 1964'te Nobel Barış Ödülü Sivil Haklar Hareketi öncülerinden Martin Luther King Jr.'a verildi. 1994 yılında bugün de Yasser Arafat, Isaac Rabin ve Shimon Peres'e birlikte verilmişti barış için. Evet, şimdi de Osman Kavala'dan bahsedelim. Dün etraflıca avukatlarının ve eşinin söylediklerini aktarmaya çalışmıştık son karar üzerine. Şimdi devam ediyoruz videolar, kampanya videoları. What did Kavala do? Yani Fatih Akın sinemacı ve tiyatrocu Şermin Lankov'un başlattığı Kavala ne yaptı kampanyası videolarında. Osman Kavala hak savunucusu 1079 gündür içeride. Tam bir işkenceye dönüşmüş vaziyette. Bugünkü videolardan videoda dünyaca ünlü önde gelen aktivist ve felsefeci, siyaset felsefecisi, filozof ve düşünür Noam Chomsky ne diyor?
Osman Kavala, who I remember very well.
Osman Kavala'yı Türkiye ziyaretlerinden çok iyi hatırlıyorum. Güçlü, tutkulu, adalet ve insan hakları savunucusu. Anlamsız suçlamalarla 1000 günden fazla bir süredir içeride. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edilmesini talep etti. Şimdi biz de bütün gücümüzle bu talebi desteklemeliyiz. Kavala derhal tahliye edilmeli ve bu gibi suç teşkil eden devlet baskı uygulamaları hiçbir zaman tolere edilmemeli. Evet. Profesör Noam Chomsky'yi dinledik Osman Kavala konusunda. Evet, şimdi haberlere geçeceğiz ama haberlerden önce bugünkü ayrı konuğumuz var. Onları da tanıtımını yapalım şimdiden.
Tabii bugün saat 8.30'dan itibaren Food and Agriculture Organization Türkiye temsilcisi, Türkiye temsilci yardımcısı Doktor Ayşegül Selışık bizimle olacak. 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında gıda meselesini konuşacağız ki bildiğiniz üzere Nobel Barış Ödülü de Dünya Gıda Örgütü'ne gitmişti. Bunu da biraz konuşma fırsatı bulacağız. Ardından 9.30'da ise doçent doktor Ulaş Sunata ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve İnsan Hakları Kentleri kitabının yazarlarından kendisi, aynı zamanda Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi Müdürü, kendisiyle insan hakları kentleri kapsamında göçmenleri, mültecileri konuşacağız.
Evet, Raoul Wallenberg Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuku Enstitüsü'nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 7 Pilot Belediye ile başlattığı insan hakları kentleri göstergeleri çalışmalarını konuşacağız o şekilde. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Çok karmaşık bir dünyada yaşamaktayız ama öncelik bu sıralarda özellikle iklim yıkımı üzerine, ekolojik yıkım üzerinde Birleşmiş Milletler'den son derece vahim bir rapor geldi. Birleşmiş Milletler'in Disaster Risk Reduction dedikleri, yani UNDRR diye kısaltılan UNDRR, yani doğrudan doğruya felaketleri azaltma, felaket risklerini azaltma kuruluşu. dünyada 21. yüzyılın artık doğal felaketler yüzünden dramatik bir şekilde ve iklim krizi yüzünden milyonlarca insan için artık yaşanamayacak bir yer olduğu, bir cehenneme döndüğü gibi çok keskin ifadelerle Birleşmiş Milletler'den alışık olmadığımız bir uyarı geldi. Yani zaten şey günü de var, Birleşmiş Milletler'in tayin ettiği bu felaketleri azaltma uluslararası günü vesilesiyle de yapılmış. Ve sadece 2000 yılından 2019'a kadar geçen süre içinde, yani 20 yıl içinde 7.348 büyük felaket olmuş, 1.300.000 kişinin hayatını almış yaklaşık olarak ve 4.200.000.000 kişinin dünyada da hayatlarını olumsuz yönde etkilemiş. Yani dünya nüfusunun yarısından çoğunu 19-20 yıl içinde etkilemiş durumda ve bu felaketlerin ekonomik maliyeti sadece bunların 3 trilyon dolar civarında olacağını söylüyor. Ve eğer bu aşırı hava olaylarının büyümesi bu seviyede devam ederse önümüzdeki 20 yıl içinde, yani 2040'a kadar insanlığın geleceği son derece karanlık gözüküyor diye şeylerden felaketler, Leuven Üniversitesi'nde, Belçika Üniversitesi'nde felaketler üzerinde araştırmalar yapan grubun başındaki Profesör Debarati Guha Sapir söylemiş bunu. Sonuna geliyoruz bu işin diyorlar ve yalnız o değil tabii, aynı zamanda da Arktik bölgesinin, Kuzey Kutbu bölgesinin bir ölüm sarmalına girmiş olduğu yolunda çok önemli bir açıklama geldi. Hem Le Monde gazetesinde hem de Deutsche Welle'den dün okuma fırsatı bulmuştuk. Kanada'nın da son el değmemiş buzla kaplı yeri Ellesmere adasında da Milne buzulunda 4000 yıl yaşındaki bu buzulun %40'ının artık yok olduğu haberi var. Daha ne kadar Kuzey Kutbu'nda buzlar yaşayacak bilmiyoruz ama buzların ölümüne rastlandığı açıkça söyleniyor. Bu konuda yapılmış en büyük araştırma gemisinin raporunu dün size, orada 389 gün, bir yıldan uzun bir süre orada yaşayan, buz kıran içinde yaşayanların gözleriyle buzun öldüğünü gördüklerini söylemiştik. Birleşmiş Milletler ayrıca son 50 yılda yaşanan doğal afetlerde 2 milyon kişinin öldüğünü de açıklıyor ayrı bir raporda. Ve yani son 20 yılda doğal afetlerde dramatik bir artış oldu. Yani 1980 ile 99 arasında 4000'in biraz üzerinde sayılan doğal felaketlerin 7.348'e sıçradığı belirtilmiş. Asya kıtası muazzam etkileniyor, en kötü etkilenen, ama her yerde, bütün ülkelerde ve bölgelerde ciddi etkiler var. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler dışında IMF, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, dan da çok ciddi bir uyarı var. İklim değişikliği büyüme ve refaha yönelik derin bir tehdit diyor. Independent Türkçe'den bu da. Sende bunun ayrıntısı var mı?
Evet, makro açıdan kritiktir demiş Georgieva. Krizin başından bu yana yaklaşık 12 trilyon dolarlık destek sağlandı. Şu anda salgın krizini kastediyor. 12 trilyon dolarlık destek sağlandığını ve ülkelerin teşviki yeşil yatırımlara yönelik olmasını sağlamaları gerektiğini vurgulamış. 12 trilyon dolar dünyanın yıllık gayri safi hasılası 80 trilyon dolar kadar bir şey. Şu ana kadar sırf salgın için 12 trilyon dolar harcanmış.
6'da biri yani.
Evet. Ama bunun yani bir green recovery deniyor buna. Yeşil ne denir? İyileşme, yeşil iyileşme olması gerektiğini de söylüyorlar. Paris İklim Anlaşması ki çok yetersiz bir hedeflerden oluşuyor olmasına rağmen onu o hedeflere dahi ulaşılabilmesi için.
Evet, yani hem mali bakımdan hem bütün diğer açılardan tam bir felakete doğru, ekonomik, sosyal, siyasal açılardan felakete doğru gidiliyor. Fakat üzerinde katiyen durulmuyor ve böyle bir gidişat var. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin milli gelirinin 2 katından fazla paraya da zarara da yol açtığına dair yeni raporlar var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamaları da o yönde. Doğrusu insan bu, hala önlenebilir olduğunu da söylüyorlar bunun. Fakat mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi yüksek mahkemeye seçilmesi için görüşmeler yapılan Amy Coney Barrett, Trump'ın adayı ki kendisi evangelist Hristiyanların bir çok dar kesimine ait, tamamen boşanma, şöyle dursun, kürtaja filan da karşı, o iklim değişikliği konusunda senato önünde yaptığı soruşturma, yani kendisine sorulan sorularda sağlam bir bilgim yok iklim değişikliği konusunda demiş. Yani bir bilgim yok çünkü ben bir bilim insanı değilim demiş. Ne? Ne demiş? Yani Bill McKibben da diyor ki ben de bir alıntı yaptım. Alıntı yapmış, tweet alıntılamış. Ben de astronom değilim. O zaman bir büyük göktaşı gezegene vurursa iyi mi olur, kötü mü olur söyleyemeyeceğim demiş. Hakikaten o durumdayız. Ve daha da ilginç şeylerden bir tanesi, hiçbir soruya dürüst cevap vermemiş yüksek mahkemeye seçilecek olan Coney Barrett. Her konuda, yani Trump'ın beni aday göstereceğinden haberim bile yoktu filan demiş daha önceden. Yani artık yalanların haddi hesabı yok ve yatsıya kadar yanan mumlardan geçilmiyor, onlarla aydınlanıyor. Şimdi bir de aydınlık tartışması daha, birazdan oraya da geliriz Türkiye'de, ışık aydınlık meselesi.
Evet.
Ama ona geçmeden önce de şeyi söyleyelim, iklim aktivistleri Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporu World Energy Outlook diye dün açıklandı, her sene bu tarihlerde açıklıyor dünyada enerji durumuna ait. Fatih Birol var başında ve tarihteki en ucuz yakıtın şimdi güneş enerjisi olduğunu söylemiş. İnsanlık evet. Tarihindeki en ucuz yakıt. Peki ne duruyoruz diye soruyorlar. Yani çünkü özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın hesaplarına göre muazzam bir kayıp oluyor başka kömürle vesaire gidince. Yani demin söylediğim oydu zaten. İşte Amerika Birleşik Devletleri milli gelirinin, dünyanın en zengin ülkesinin 2 katından fazla bir harcama yapılıyor. Yani raporda belirtilen, atılması gereken adımlara bakıldığında önümüzdeki 10 yılda yenilenebilir enerji, yani rüzgar, güneş ve hidroelektrikten elde edilebilecek şeyler %80'ini karşılıyor önümüzdeki dönemin elektrik üretiminin talebini. Yani bir kere şey bitmiş durumda, kömür 25'e kadar zaten, en büyük 2025'e kadar. Ve yani dünyadaki en ucuz elektrik tarihte bu. Daha ne bekliyoruz diyor Greenpeace'te mesela. Böyle bir durum var. Ama öte yandan Türkiye'de acaba Hatay'da yaşanan orman yangınlarını kim çıkardı tartışmaları var. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, yalnız şeyde değil, Hatay'da değil, tabii pek çok yerde de var. Trabzon'dan bütün Suriye'ye ve bölgede de olduğu gibi yangınlar var. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bölgenin tamamen ağaçlandırılacağını söylemiş. Ama HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da Bodrum'da 13 yıl önce yaşanan yangının ardından gelinen noktayı fotoğraflarla anlatmış ve ağaçlandırılacak demişlerdi. Buyurun diye fotoğrafları göstermiş. Ve gerçekten hiçbir ağaçlandırma olmadığı gibi buyurun burası yandı diyor. Bodrum'un güvercinlik koyunda büyük bir yangın çıkmıştı zamanında. O Muğla Orman Müdürü inşaat yapılmayacağı, buraların imara açılmayacağını söylemişti. Kesinlikle imara açılmayacak ve tekrar yeşillendirecek demişti. Yalan. İmara açıldı ve yandaşa peşkeş çekildi diyor Sancar. Arkadaşlarımız bir tane görsel getirdiler. Birkaç yıl önce güvercinlikte büyük bir yangın çıktı. 250 hektar alan yandı. Peki sonraki hali neydi? Buyurun burası yandı diyor görselleri göstererek. Evet burası ağaçlandırılacak ve imara açılmayacak demişti. Sonraki hali ve şimdiki durumu budur. Tekrar yan yana koyalım ve görelim bunun gibi onlarca örnek vardır diyor. Bunların hesabını da ahirete bırakmayacağız demiş.
Hatay'da yanan ağaçların bu ormanlık bölgenin ise daha önce orman maden ruhsatı verildiğinden söz ediliyordu.
Evet aynen öyle.
Ya daha ama doğrusu verilmesi durumundan söz ediliyordu.
Evet yandaş basında yalnız bunların gene PKK tarafından yapıldığı ve küresel ısınma ya da maden ruhsatları verileceği sözlerinin tamamen yalan olduğu söyleniyordu. İşte böyle ama şimdi şeye geçelim yani bir de Doğu Akdeniz'den bahsedelim. Türkiye Oruç Reis'i neden geri gönderdi diye BBC News'da bir haber var. Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır yaşanan gerilimin azaldığı ve işte exploratory istikşafi müzakereler için tarih belirlenmeye çalıştığı bir dönemde Ankara sismik araştırma fosil yakıt aramak üzere yani doğal gaz, evet. Gaz aramak üzere Oruç Reis'i yeniden tartışmalı bölgeye gönderdi. Yani iklim değişikliği, yangınlar, seller hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye bu adımı son Avrupa Birliği zirvesinde gündeme gelen ancak hala somut adım atılmayan gümrük birliğinin yenilenmesi, vize serbestisi ve Doğu Akdeniz Konferansı gibi konularda Brüksel'e verilmiş zamanlı bir uyarı olarak görüyormuş. Atina'da Yunanistan'da Oruç Reis kaldıkça görüşme yapmayız demiş. Değil mi?
Evet, 22 Ekim'e kadar geçerli olacak yeni bir Navtex mesajı yayınlamış. Türkiye Oruç Reis üzerinden Antalya limanından ayrılıyor gemi ve Meis Adası'nın güneyini kapsıyormuş. Araştırma yapacağı, fosil yakıtı arayacağı alan Yunanistan'sa buranın kendisine yani Meis Adası'na ait bir bölge olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir gerilim bir kez daha başlamış oldu. Daha önce Bloomberg'de Türkiye'nin Azerbaycan'la olan doğalgaz ticaretinin radikal bir şekilde %20 artış gösterdiğini son yıl söylüyordu. Türkiye tam gaz Azerbaycan'a Ermenistan Dağlı Karabağ yönündeki savaşta da destek veriyor bir yandan. Öte yandan Karadeniz'de de bir müjdeden yakın zamanda söz etmişti. Yani Türkiye fosil yakıtlar konusunda son derece agresif bir politika izliyor.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama gelmiş. Oruç Reis konusunda açıklama. Hesaplı bir provokasyon demiş. Yani esefle karşılıyoruz demiş.
Bu arada ilk kez Amerika bu kadar sert bir dil kullanıyor Türkiye'ye evet. Karşı uzun zamandır.
Evet yani o Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın zor kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri faaliyetlerin Doğu Akdeniz'deki gerilimi gidermeyeceğini vurgulamış. Öte yandan bir çatışmada İsveç Dışişleri Bakanı ile Ann Linde ile Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü konusunda kürsüde olmuş. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyorsunuz demiş.
Mutlaka böyle olmalı. Birilerinden yetki alınmalı değil mi?
Evet ve umarım Türkiye'deki herkes sizin gibi görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olur demiş Linde de. Burada sizin misafirinizim ve bu yüzden tartışmaya girmek istemiyorum ama sanırım gazeteci arkadaşlarımız samimi ve açık bir tartışma yaptığımızı anlamıştır. Umarım herkes bu özgürlüğe sahip olur Sayın Bakan diyor. Çavuşoğlu da Türkiye'de ifade özgürlüğü vardır. Avrupa çifte standartlıdır demiş.
Bir kez daha çifte standart.
Evet, bir de şeyi söyleyelim ve bitirelim. Bu ilginç bir tartışma oluyor değil mi? Yerel mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını tanımaması gibi son derece ilginç bir durum. Pek rastlanmamış bir durum oldu.
Evet, bunun üzerine dün akşam saatlerinde ilginç Twitter üzerinden bakanlıklar vesaire böyle bir atışmaya başladı. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama kararını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve ışıklar yanıyor dedi. Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarının yanık olduğu bir fotoğraftı. Buna İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi bu sefer. Onlar da İçişleri Bakanlığı'nın ışıklarının yanık olduğu bir
ve hiç sönmediğini söylemişler,
evet,
değil mi?
Işıklarımız hiç sönmüyor diye şey yapmışlar. Daha kötüsü İçişleri Bakanlığı devam ettirdi bunu. Işıklarımız yanmaya devam ederken demiş 3 nokta. Ağrı Doğu Beyazıt kırsalında Yıldırım 3 operasyonu kapsamında işte JÖH birliklerine başlatılan hava kuvvetli destekli operasyonu teröristler etkisiz hale getirildi. Bu tam olarak ne demek oluyor bilemiyorum açıkçası. Ama
yani Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında bir polemik var. Bakalım kim haklı çıkacak. Bu ömrümde bunca zaman hiç duymadım böyle bir şey.
Bu ışıklar tartışmasının da tabii darbe sürecinde özellikle 28 Şubat'a daki Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarının yanması haberlerine benzettiler. Zaten hükümete yakın medya organları, Sabah grubu vesaire falan hemen darbeye karşı işte hükümetimizin yanındayız gibi açıklamalar yaptılar. Darbe olarak görüyorlar yani.
Wolfgang von Goethe'yi hatırladım. Işık, biraz daha ışık demişti.
Hukukun ışığı demiş zaten Engin Yıldırım'da. Onu kastettim diye düzeltmişti. Daha sonra bu paylaşımı silmemiş sanırım ama kilitli işte güvenlik altına almış.
Evet. Ve Tuğluk ve Tuncel hakkında da Aysel Tuğluk HDP milletvekilleri ve Sabahat Tuncel'i de dahil etmiş. 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmasına başsavcılık Ankara'dan. Ve tutuklama kararı çıkmış Tuğluk ve Sabahat Tuncel hakkında. İstinaf Mahkemesi'nden de Sözcü Gazetesi'nin kararı çıkmış. Aralarında Çölaşan, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulduğu, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların hapis cezaları onaylanmış, FETÖ'ye yardım diye 3 yıl 6 ay 15 günlük cezalar var ya da 3 yıl 4 aylık. İlginç bir durum. Ve son olarak şunu da söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları tarafından pandemi döneminde özel tiyatrolara destek projesi kapsamında Gazi Osman Paşa sahnesinde sahnelenmesi gereken Beru Yüzsüz adlı Kürtçe tiyatro oyunu Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanmış. Darefon'un oyununu Dilaver Zerak Kürtçe'ye çevirmiş ama olamamış. Bütün büyük bir sanat dünyasından da büyük bir tepki var. Neymiş? Kürtçe oyun düzenini bozuyormuş ve yani çok 106 yıllık tarihte
kamu düzenini bozabilirmiş Kürtçe oyun.
Ha, Kürtçe oyun kamu düzenini bozuyormuş, evet. Dario Fo da öyle.
Evet, zaten evet. Oyuncular sendikası da açıklama yapıp tam da bu soruları sormuşlar kendilerine. Nasıl bozulabiliyor acaba diye. Çünkü Dario Fo'nun oyunu defalarca Türkiye'de oynandı. Yakında hatta bir festivalde İngilizce veya başka dilde oynanırsa gene kamu düzeni bozulur mu? Yoksa Kürtçe'ye özgü mü bu kamu düzeni diye de güzel bir soru sormuşlar.
Evet, iki şey söyleyerek bitirelim. Bir tanesi tekrarlıyorum. Işık, biraz daha ışık. Johann von Goethe. Bir de Cupidae Legum Juventuti Salutem, yani hukuk aşkını destekliyor. Hukuka aşık gençliğe demiş. İmparator Justinianus'un hukuk fakültesini açarken hukuk öğrencilerine böyle hitap ettiğini söylemiş ve Kemal Gözler de bunu yazmıştı zaten. Bu sözlere ışığa da ve hukuka aşık gençliğe de çok ihtiyaç olduğunu söyleyerek bitirelim. Birazdan konuğumuz olacak, duyurduğumuz gibi bir kez daha söyleyelim. Ayşegül Selışık'la buluşacağız. FAO'nun yani Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık katılacak. 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve ona ilişkin meseleleri konuşmak üzere.
Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Gazete.
Burasınız 95.0 ve Açık Gazetesi'ndesiniz onun. Biraz önce sunmaya çalıştığımız gibi FAO'nun Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Ayşegül Selışık katılıyor programımıza. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım.
Hoş bulduk. Günaydın.
Merhabalar.
Herkese.
Günaydın.
Merhaba. Merhaba.
Dünya Gıda Günü 16 Ekim ve FAO'nun da en önem verdiği günlerden ve etkinliklerden birisi her yıl kutlanan. Bu yılda FAO'nun yani Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün 75. kuruluş yılı. Dolayısıyla da ayrıca önemli. Bir de tabii Dünya World Food Program diye adlandırılan örgütünde Nobel Barış Ödülünü açlıkla mücadelede savaş, pandemi ve iklim krizinin ortalık yerinde verilmesi de çok önemli. İsterseniz siz anlatın bize bunları.
Peki, teşekkürler. Doğru, bu sene biz kuruluşumuzun 75. yılını kutluyoruz. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açlıkla ve yoksullukla mücadele eden bir kuruluş. Ama uluslararası teknik bir kuruluş aslında. Tarımla ilgili ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, yani tarımı ilgilendiren her alanda, doğal kaynak yönetimi, gıda güvenliği alanında faaliyetler yürüten ve uyguladığı projeleri dünyanın ihtiyaç duyduğu her ülkesine götüren bir kuruluş. Yani Türkiye'de uyguladığı bilgiyi işte Afrika'ya transfer eden ya da Balkanlar'da bulduğu bir bilgiyi Orta Asya'ya transfer eden bir kuruluş. Tarım anlamında diğer kuruluşlarla da işbirliği yapıyor ki bugün az önce söylediğiniz Dünya Gıda Programı da aslında yine FAO'nun önerisiyle 1900 ve Birleşmiş Milletler'in de kararıyla 1961 yılında 3 yıllığına öncelikle geçici olarak kurulmuş ama sonrasında ihtiyaç olduğu net olarak belirlendiği için 1965 yılı itibariyle faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiş olan bir kuruluş ve gerçekten önemli bir kuruluş ve dünyada hem özellikle çatışmaların olduğu yerlerde barışla, barışı da gündeme getirerek gıdaya ulaşamayan en kırılgan, en kötü durumdaki insanlara gıda yardımında bulunuyor. Tabii bizlerle de yakın anlamda çalışıyor. Burada ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii Dünya Gıda Günü hani her sene 16 Ekim'de mutlaka gündeme getiriyoruz. Dünyada açlığa dikkat çekiyoruz ama maalesef ki dünyada bu açlık sorunu her geçen gün özellikle de bu COVID-19 sonrası, pandemi sonrası artacak görünüyor. Böyle bir durumda bu tür kuruluşların işte önemi de artıyor. Nobel Barış Ödülü'nün Dünya Gıda Programı'na gitmesi de aslında gıda güvenliği ve barışın birlikte yan yana olduğunu gösteriyor. Bunun altını çizmek lazım. Dünya Gıda Günü'nde her sene tabii biz mevcutta bir önceki senenin rakamlarıyla yayınlamış olduğumuz Dünya Gıda Güvenliği raporu var. Onu da eş zamanlı hazırlıyoruz ve bu raporla dünyada hem insanların sağlığını hem de gıda sistemlerini tehdit eden bu olay pandemi sonrasında mevcut durum nedir? Aslında biraz da onu ortaya koyuyoruz bu raporla. Bu sene öyle oldu. Hali hazırda salgın öncesinde dünyada açlık rakamları artmaktaydı zaten. 2019 yılında yenilenen de bir metodolojimizde 750 milyon insan, yani her bir 10 kişiden bir kişi açlıkla mücadele ediyordu. Salgın nedeniyle 2020 yılında bu sayıya 132 milyon insanın daha ekleneceği tahmin ediliyor. Salgının yayılmasını önlemeye yönelik tabii ki tedbirler dünyada alındı. Küresel gıda zincirlerinde önemli ilk aşamada bir şok etkisi yarattı. Hep birlikte tedbir almaya çalıştık ama sonuçta gıda zincirini önemli düzeyde etkiledi. Tabii işte bütün bunlar bize aslında bu pandemi süreci dünyadaki gıda güvenliğinin, tarımsal üretimin ne kadar da önemli olduğunu gösterdi. Belki Dünya Gıda Günü 16 Ekim'de bunu da tekrar tekrar belirtmekte fayda olacak. Bu seneki temamız hep birlikte şöyle büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Önemli olan tabii üretmek, sadece üretmek değil. Bu üretimi dünya nüfusu arttıkça devam ettirebilmek. Dünya nüfusunun 2030 yılında 10 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması bekleniyor. Yani her ne kadar dünyada yeterli gıda üretimi varsa da bu artan nüfusta üretimimizi artırmamız gerekecek. İşte bunu artırabilmemiz için de hakikaten elimizdeki mevcut doğal kaynakları, suyu, enerjiyi, biyoçeşitliği çok daha etkin, verimli kullanmamız lazım. Aslında bu pandemi süreci bize bunu da öğretti diye düşünüyorum. Yani elimizdekiyle yetinmemiz gerektiğini ya da israf etmeden tüketmemiz gerektiğini de öğretti. Şu anda FAO ve Dünya Bankası'nın tahminlerine göre salgın 71 ile 100 milyon arasında insanın daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalmasına sebep olabileceğini gösteriyor. Bu tabii ne demek? Aslında bir taraftan artan işsizlik, gelir kayıpları, gıdanın artan maliyeti, bunlar küresel düzeyde özellikle bu yoksul kesimin gıda erişimini tehdit edecek demek. Küçük çiftçiler, küçük aile çiftçileri özellikle daha işçileri bu salgından etkilendi. Tabii özellikle turizme dayalı ekonomilerde çalışanlar etkilendi. Çünkü gıda sektörü turizmi de besliyordu. Bu hasatın yapılamaması, şehirlere ulaştırılamaması aslında gelir kaybına ciddi olarak sebep oldu ama bir gıda kaybına da sebep oldu. Tarlada hasat edilemeyen ürünler kaldı. Bunların hepsi aslında bize her sene olan o işte niye gıda Dünya Gıda Günü'nün önemli olduğunu aslında niye o günü anmamız gerektiğini ya da o gün etkinlik düzenlememiz gerektiğini, farkındalığımızı artırmamız gerektiğini de hatırlatmış oldum.
Evet Ayşegül Hanım, şunu da sormak istiyorum. Yani özellikle bunun sadece bir siyasi, sosyal sorun olarak görülmesinin ötesinde bir ahlaki sorun olarak da bakılması gerektiği aşikar. Çünkü bir yandan işte muazzam boyutlar kazanmış olan iklim krizi devam ediyor. Aynı şekilde boyutları yükselen bir sağlık sorunu, pandemi devam ediyor. Ve bir de tabii savaşlar devam ediyor. Yani Suriye'de, Yemen'de, Güney Sudan gibi yerlerde, bütün Afrika'da, Burkina Faso'da, Sahel denen bölgede çatışmalar, evet, falan. Yani perfect storm dedikleri, yani tam bir fırtına bütün unsurlarıyla var. Dolayısıyla yani mesela Vijay Prashad'ın söylediğine göre, Tricontinental kuruluşunun, hı hı, sosyal araştırmalar direktörü, o kuruluşun direktörü, belki de 2,7 milyar insanı felce uğratmakta olduğunu, hesaplanabileceğini de söylüyor. Bu yani olabilecek en kötü durumda yüz ve buna karşı bu sizin de verdiğiniz, Birleşmiş Milletler'in verdiği mücadele diyeyim, çok büyük önem kazanıyor yani, değil mi bu durumda?
Kesinlikle öyle. Aslında bu salgın belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden bir tanesi. Tabii salgın tek başına bir şey ifade etmiyor. Tabii onun etkileri, mevcuttaki ekonomik krizler, işte çatışmalar, savaşlar, şu anki sizin de söylediğiniz o Afrika Sahra Altı, Afrika bölgesinin durumu. Bu bütün bu mevcut durum hep işte sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz 2030 yılında ulaşılmak istenen hedeflere, dünyada küresel düzeyde ulaşılmak istenen hedeflere ulaşmayı kesinlikle geciktirecek. Burada bir ortak çaba gerekiyor, ülkelerin ortak çabası gerekiyor. Belki ülkelerin ortak çabası uluslararası kuruluşlar aracılığıyla oluyor. Çünkü bizler aslında üye ülkeleri temsil ediyoruz direkt onların adına, onların yardımlarıyla, gönüllü katkılarıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dünya Gıda Programı da bu şekilde dağıttı bütün gıda yardımlarını, yine aldığı üye ülkelerden aldığı katkılarla yürütüyor ve bir çok sayıda aç insana gıdayı ulaştırıyor ki ulaştırdığı yerler gerçekten tehlikeli yerler ve bu da aslında onların hani ciddi bir insanlık çabası gösterdiğinde gösteriyor. Bir beraber de birlikte de faaliyetlerde bulunuyoruz. Hem evet, sosyal yani, koruma anlamında hem kadınların güçlendirmesi evet. anlamında.
Evet. Yani mesela sadece Yemen'de görebildiğimiz kadarıyla nüfusun zaten yarısı, 28 milyonluk nüfusun yarısı ıkıtlık koşullarında ve 10 doğru, milyon çocuktan doğru. bahsediyor ve yardım ulaştırılamıyor, değil mi? Yani savaştan evet, dolayı maalesef. Bir de asıl bu savaşların önlenmesi gerekiyor. Birçok yerde yardım sahillere ulaştırılamıyor. Gemiler varamıyor filan. Çok ciddi bir sorunla baş etmek durumunda. Yani bir de çekirgeler, çöl çekirgeleri mesela.
Tabii yani bir taraftan iklim, tabii bir taraftan çatışma var ama bir taraftan da doğanın insanlar karşı duruşu var artık. Öyle diyeyim. Çünkü iklim değişikliğinin sebepleri de bizlerin yaptığı her türlü çevreye karşı olan faaliyetler ya da işte şehirleşme, binalaşma, sera gazı salınımının artırılması. Bunların içinde tarımın da payı var, sera gazı ya da gıda israfının, gıda kaybının da payı var. Neredeyse tarım sera gazı salınımının üçte birine ne sebep oluyor. Bu da iklimin olumsuz şekilde değişmesine sebep oluyor. Bizim tabii ki iklim işte kuraklaşma başlıyor. Dünyada zaten bazı ülkeler dezavantajlı iklim koşulları, coğrafi koşullar, su kaynakları anlamında ama buna insan eliyle de olumsuz katkıda bulunuyoruz ve bu iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak öyle hani bir seferde düzeltmek çok çok mümkün değil çünkü yıllar itibariyle bunu bu hale gelmesine sebep olduk. Bundan sonra eğer dikkat etmezsek, işte kontrollü sulama yapmazsak, her bulduğumuz yerde kuyu açmaya çalışırsak, bilinçsizce aslında bu tabii enerjiyi de tüketiyoruz bir taraftan, insan emeğini de tüketiyoruz. Yani her şeyi çok bilinçsizce harcamaya devam edersek bir belki çok da fazla değil, 20 yıl sonra şu anki koşullarda bile olamayabiliriz. Aslında tehdit büyük ama bu tehditin farkında olmadan yaşıyoruz. Belki çok tabii rahat yaşamayı, işin kolayını tercih edebiliyoruz. Hepimiz insan olmanın gerektirdiği herhalde ya da duygularla. Ama işte biz ya da bu uluslararası kuruluşlar Gıda Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı bunu hatırlatmak için var. Bu çabayı hep birlikte yapalım ve yapmak için var. Birlikte çabalamak, birlikte o gıdaya erişemeyen yemekteki çocuklara ulaşabilmek için var. Ama bir taraftan da şunu da hatırlayalım. Bir ciddi bir obezite sorunu var dünyada. Şimdi çok sayıda insan aç diyoruz. 2030 yılında 840 milyon insan hala da açlıkla mücadele edecek diyoruz. Ama şu anda 670 milyon erişkin obez ve bu obezitenin getirdiği sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Sağlık sorunlarının ayrı bir devlet bütçesine, ülkeye ciddi bir maliyet var. Tabii ki bireye de var. Bunları hesapladığınızda, baktığınızda sadece obeziteyi azaltabilseniz, işte gıda israfının dörtte birini azaltabilseniz, dünyada gerçekleşen gıda israfının, dünyada o hani açlıkla mücadele eden insanlara o yeterli gıdayı ulaştırabiliyorsunuz, onları besleyebiliyorsunuz. Böyle bir de bir durum var. Tabii bu matematiksel bir yaklaşım sonuçta. Fiziki koşullar ayrı, mevcut savaş koşulları ayrı.
Evet, birkaç dakika var bitmesine. Birkaç soru daha eklemek istiyorum izninizle. Bir tanesi bu obezite dediniz. Bir de siz, şimdi bir tanesi savaşların çok önemli bir rolü var. Yani gıda ulaştırılamaması ve korkunç bir trajediye yol açması ve giderek artan da bizim bölgenin de içinde bulunduğu pek çok ülkede yeni savaşların ve bunlara katılmanın da söz konusu olduğu bir durumda çok büyük bir tehlike. Bir ikincisi de sözünü ettiğiniz obezite gibi sorunlar. Bu yani savaşlarda silah endüstrisinin çok ciddi şeyi var, engeli var tabii silahların satılması için. Obezite sorununda da mesela trans yağlarda görüldüğü gibi bunların gıda endüstrisinin çok büyük engellemeleri var. Bu da silah endüstrisi gibi. Yani trans yağların yasaklanmasını katiyen engelleyici faaliyetlerde bulunduklarına dair pek çok araştırma okuyoruz. Bir üçüncüsü de gıdaya yönelik ifade özgürlüğü sorunu, bir sansür olması da Türkiye'de yeni gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi dün mecliste görüşülmeye başlanacaktı ama galiba ertelendi mi tam ne oldu bilinmiyor ama çok ciddi bir bu konuların tartışılmasına yönelik de bir engelleme çabası görülüyor. Bu üç konuda bir genel değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz?
Aslında şöyle değerlendirmek lazım. Ben gıda konusunda bilgi kirliliğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu yasa da aslında bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir yasa. Yani gıdanın konuşulmamasından çok gıdanın bilen bu konunun uzmanı kişiler tarafından konuşulmasını destekleyecek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii içeriğini bilmiyorum açıkçası. Çünkü artık televizyonda, medyada bütün programlar işte yiyecek üzerine, sağlıklı beslenme üzerine ve doğrudan sağlıkla ilgili. Şu gıda, şu besin şuna iyi gelir ya da şu besin antikanserojendir. Bunlar gibi bilinçli bilinçsiz açıklamalar var ve yani 80 milyona ulaşıyor bu. Bu kısım bence tehlikeli olan da bu zaten. Ve
öte işte yandan da ama pestisizlerin
konuşmalarda da evet. Bilinçli kullanım, şimdi böyle bir medyada işte ziraat mühendisi olmayan, veteriner hekim olmayan ya da gıda mühendisi olmayan insanlar konuşuyor gıdayı. Nedense hep belki doktorların tamam belki konuşması gerekiyor ama içeriğiyle ilgili konuşması lazım ya da diyetisyenlerin. Ama herkes konuşuyor. Ama bir taraftan da gıdalarda kullanılan işte ilaçlar var, pestisitler var. Doğru kullanımı önemli. Orada da doğru bilginin çiftçiye ulaşması önemli. Çünkü nihayetinde bunu üreten çiftçi. Çiftçinin öncelikle doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Tohumdan tarlayadan sofraya olan o süreci, gıda zincirinin her aşamasının çok iyi izlenmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda aslında mevcut altyapısı, yasal ve uygulama altyapısı tamamen var ve illerde de aktif olarak çalışıyorlar. Ama şimdi şu pandemi sürecinde hepimiz evlere kapandık. Dolayısıyla bilgiye artık ekrandan ulaşır olduk. Çocuklar bile televizyondan işte eğitim alıyorlar, online eğitim. Bu durumda ama tarım öyle bir eğitim mi televizyondan vereceğiniz bir alan değil. Sahada bilerek, uygulayarak, görerek yapmanız gerekiyor ve çiftçi gördüğünü uygular. Yani inanması lazım. O kullandığı ilacın etkisini ya kendinde görecek ya komşusunda görecek. Ama o ilacın da belli miktarda kullanılması gerektiğinin bir profesyonelce ona anlatılması lazım. Bütün bu sistem, yani bunu aslında gıda sistemi diyoruz biz. İşte bu gıda sistemini çok doğru yönetmek gerekiyor. Sadece çiftçi değil, sadece bakanlık personeli değil ya da üniversite üyeleri, akademisyenler değil. Burada işte girdi satanlar da yayım yapıyorlar artık. Tohumu olan da gidiyor çiftçiyi bilgilendiriyor kendi tohum satılsın diye. Gübresi olan da gidiyor. Benim gübrem daha iyi şu şekilde kullan diyor. Ama o toprak ona uygun mu? O iklim koşulları ona uygun mu? Çiftçinin gerçekten o teknolojiye ulaşabilmesi mümkün mü? Hani herkesi eşit sayıyoruz ve eşit şekilde muamele ediyoruz bir kere. Bölgesel farklılıklar var. Hem bilgi anlamında hem iklim koşulları anlamında, coğrafi koşullar anlamında. İşte tarımı tekrar bu şekilde ele almak, gözden geçirmek gerekiyor. O nedenle gıda güvenliğini bizim dünyada gıda güvenliği de bu şekilde. Gıda sistemleri üzerinden artık incelememiz gerekiyor. Gıda sistemleri de her üretimin işte su ürünleri, balıkçılık ya da hayvancılık ya da bitkisel üretim, hepsinin ayrı bir dinamiği var. Ama bir taraftan da doğayı unutmamamız gerekiyor. İşte biyoçeşitliliği korumamız gerekiyor. Bütün bu bütün yani bu şekilde bütüncül bir yaklaşımla bakmamız ve artık gıdanın yaşamımızdaki önemini çok iyi bilerek doğal kaynaklarımızı ve gıdayı israf etmeden yaşamamız gerekiyor.
Süreyi bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Yani özellikle de medyaya muazzam bir yük düştüğünü, görev düştüğünü, bunları
kesinlikle bunu katılıyorum. Açısından, evet, doğru önemli. Bilgilendirme çok önemli.
Ve sürekli bilgilendirme gerekiyor. Evet. Ayşegül Selişik, çok teşekkür ederiz. Biz her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü'nden 2 gün önce FAO'nun, yani Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın, Birleşmiş Milletler'in Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selişik'le gıda meselelerini birazcık konuşmaya çalıştık. Devamını getir. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın Özdeş. Günaydın kainat.
Evet, ne yapıyoruz? Turumuza, cephelere devam ediyoruz. Önce Doğu Akdeniz'de mi? Ege Akdeniz'de.
Vallahi Akdeniz cephesinden başlayalım, evet. Ya yani ikisi de sıcak ama yani Kafkas cephesi de sıcak. Ege Akdeniz cephesinde epey bir gelişme var. Bu iktidar, karar verenler Türkiye için Oruç Reis'in Antalya'ya geçici olarak intikal ettirildiğini ve bakımı tamamlandıktan sonra yine görev bölgesine döneceğini açıklamışlardı, hatırlayacaksınız. Ve nitekim görev bölgesine, yani Kıbrıs'la Girit, Rodos arasında kalan bölgeye, denize geri döndü. Ve
Oruçay'ı sismik araştırma gemisi.
Bir de Barbaros da oralarda bir yerlerde dolaşıyor. Evet. Bir de Yavuz var falan, biliyorsun bunlar satın alındı. Her seferinde hatırlatmakta fayda var. Bunları satın alan ülke yok. Herkes kiralıyor çünkü çok pahalı. Ama biliyorsun Türkiye zengin. Öyle değil mi Özdeş?
Evet, tabii. Yani
bizde para bol.
Artık zaten müjde de verildi.
Gönlü de zengin. Bir de biliyorsun prestijden, itibardan tasarruf olmaz.
Evet.
Yok öyle. Ondan sonra bunlar işte orada fırıl fırıl dönüyorlar. Fosil yakıt aramak üzere üstelik. Birinci maraza bu. İkincisi de Maraş meselesi. Maraş'ın kıyısı bir tamamen mizansenle açıldı biliyorsunuz. Sahil şeridi zaten, içeride bir şey yapmak mümkün değil. Orası yılanların falan cirit attığı bir yer halini aldı. Kaç senedir işte 74'ten say ne ediyor?
46
senedir. Ha, 46 senedir orada doğa. Orayı kontrol altına aldı yani, orada içeride falan dolaşmak mümkün değil yani. Her neyse, tabii bu arada Kıbrıs'ta bir seçim oldu geçen pazar günü biliyorsunuz. Birinci sırada Ersin Tatar, eski başbakan, müstafi başbakan geldi. İkinci sırada da hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Bu arada belirtelim. Ersin Tatar son dakikaya kadar ikinci tura kalamama durumundaydı. Fakat yani birebir Ankara'nın adayı ve her şey yapıldı. Kendisinin birinci tura, birinci turda birinci gelmesi ve ikinci turu da muhtemelen pazar günü kazanması için şu sırada dört kol çengi çalışılıyor. Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi de, yani adayı üçüncü sırada gelen Erhürman, Akıncı'ya destek vereceğini açıkladı biliyorsunuz.
Şimdi evet, bütün Tufan Erhürman.
Evet, Tufan Erhürman. Şimdi bu bütün bu hamleler Avrupa Birliği'ni tekrar, başta Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti olmak üzere, telaşlandırdı tabii haliyle. Ve art arda demeçler geldi, iki gündür geliyor. Bu Varoşa konusunda, Maraş konusunda Rusya çok sert, hiç adeti olmadığı kadar sert bir açıklama yapmıştı. Onu gözden kaçırmamak lazım. Yani Rusya zaten Kıbrıs'ta hiçbir zaman Ankara'nın tarafında olmadı ama bu kabul edilemez dedi Rusya. Birleşmiş Milletler'den de benzer tepkiler gelmişti. Fakat esas bu Oruç Reis'in tekrar sefere çıkması tabii işi son derece, işi bayağı karıştırdı. Ya sabır taşı Almanya bile devreye girdi. Şimdi bu Heiko Maas Dışişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı, bu hali hazırdaki Dışişleri Bakanı Almanya'nın, Heiko Maas bölgeye ziyarette bulunacaktı. Bulundu aslında. Yani Lefkoşa, Atina ve Ankara yapacaktı. Ankara ayağını iptal etti. Ve Ankara defalarca teyit ettiği üzere hükümet müzakerelerle ilgileniyorsa yumuşama ile provokasyon arasındaki karşılıklı etkileşime son vermelidir. Tercüme tabii. Böyle bir beyanı var.
Amerika Birleşik Devletleri alenen provokasyon.
Ona geliyorum, geliyorum şey ona. Ondan sonra şimdi Heiko Maas ilk defa böyle bir tepki veriyor Almanya. Yani bir de Avrupa Birliği dönem başkanı ve epey faal biliyorsunuz bu Türkiye ile Yunanistan'ın arasını bulma konusunda. Onların da herhalde artık havlu attığını söylemek mümkün. Zaten yani bir şey olacağı yoktu da. Ama gerçekleri görüyorlar galiba. Yani bu 60 round tur yapılan istikşafi görüşmeler Yani neyi konuşacağız konuşmaları diyelim. Başlamadan bitti gibi duruyor. Şimdi şöyle bir sorun var idi başından itibaren. Bunu söyledik, tekrar edelim. Gündemde anlaşamıyorlardı biliyorsunuz. Yani gündem Avrupa, Yunanistan bir tek gündem maddesi olduğu, onun da bu deniz yetki alanları diyelim adına kabaca bundan ibaret olduğunu iddia ediyor. Ankara ise Yunanistan'la Türkiye arasındaki herhalde 200 yıllık meselelerin hepsini masaya yatıralım diyor. Evet. 1821'den sayıyoruz yani neredeyse. Hepsini masaya, Yunanistan'da öyle bir şey yok diyor yani. Dolayısıyla zaten en başından olmayacak duaydı bu.
Yapılabileceğine dair bazı ipuçları gelmişti. Fakat tabii, son ben de şeyi ilave edeyim. Deutsche Welle'den bir haberdi. Hükümet sözcüsü Yunanistan'ın Stelios Petsas,
evet,
Parapolitika radyosuna yaptığı, hı-hı, bir açıklamada Oruç Reis gemisi bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız ifadesini kullanmış.
Evet. Ama yani sadece onunla da bitmiyor. Oruç Reis'in bölgeye tekrar intikal etmesiyle de bitmiyor. Dediğim gibi, evet, gündemde anlaşamadılar yani. Evet. Şimdi bütün bu hercümerç pazar günkü seçimle kanaatimce daha da ciddileşecek. Daha kritik bir hal alacak. Çünkü yani benim beklentim Ersin Tatar'ın ite kaka zorla seçtirilmesi, oraya doğru gidiyor iş ve ondan sonra bütün olasılıklar masada yani.
Ne demek istiyorsun yani, seçime müdahale mi olacak?
Yok canım, öyle bir hayır başka öyle bir kuşlar söyledi de ben yani tekrar ediyorum.
Anladım.
Adam üçüncü sıradaydı, birinci sırada geldi ya. Böyle bir şey olur mu? Birinci sırada Mustafa Akıncı'ydı, ondan sonra Erhürman geliyordu, ikinci sırada, üçüncü sırada arkadan Tatar geliyordu, birinci geldi. Pek çok şey var yani, Kıbrıs kaynaklı muhalefet demeyelim yani, Akıncı'ya ve yani şimdiki hükümete muhalif olan çevrelerden pek çok sevimsiz duyum var yani. Müdahale, işte evlere nakit yardımı, şu bu falan, bunlar var yani maalesef.
Ben de bu Kıbrıs meselesini bitirmeden önce izninle ufak bir ilavede bulunayım. Metin Münir duayen gazetecilerinden kısa bir seçim değerlendirmesi yapmış Diyalog gazetesinde. Kıbrıs'ta şöyle diyor: Rumlar adada etnik temizliğe başladıktan sonra Kıbrıs'ı Türkler zaman zaman liderlerini İsmet İnönü'ye yollayıp yalvarırlarmış. Bizi kurtarın. İnönü bir şey söylemezmiş. Bu birkaç defa böyle gitmiş. Sonunda bir gün Kıbrıslıları dinledikten sonra sessizliğini bozmuş. Kurtarmasına kurtaralım da ondan sonra sizi bizden kim kurtaracak demiş. O zaman İnönü'nün İnönü'nün ne dediğini anlamamıştık, şimdi anlıyoruz diyor Metin Münir. Kısa bir seçim değerlendirmesi yaptı.
Bir şey, bir böyle, evet, böyle bir şey ima ediyor ama ne olduğunu ben anlamadım. Ama dinleyiciler ben anlamıştır. De. Tamam, evet, güzel. Şimdi bu Avrupa tarafına ile devam edelim bu Ege Akdeniz cephesi bağlamında. Şimdi Avrupa Parlamentosu Başkanı Manfred Weber'den, yani Avrupa Halkları Partisi'ne dahil olan Manfred Weber'den çok sert bir açıklama geldi. Bu Oruç Reis ve Varoşa ile ilgili. Ve tabii demin Özdeş'in de adını ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sert bir tepki geldi. Hakikaten çok sert. Yani hiç bugüne kadar hep alttan alan, böyle top çeviren, ortaya konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus ne diyor biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgelerinde Türkiye'nin 11 Ekim'de yeniden araştırma faaliyetlerini duyurmasından üzüntü duyuyor. Türkiye'nin açıklaması bölgedeki gerilimi tek taraflı olarak artırıyor ve NATO müttefiklerimiz Yunanistan'la Türkiye arasında önemli görüşmelerin yeniden başlamasını, altını çiziyorum, kasıtlı olarak zorlaştırıyor. Bir evet, defa bakar tabii. mısın? Kasıtlı Bundan de... çok daha azı için Mevlüt Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanı'na ayar verdi dün yani. We urge dedi kadıncağız. We urge Turkey to get out of Syria dedi. Yani
Anne
Türkiye'den.
Linde, evet.
Anne Linde Türkiye'yi Suriye'den çıkması için teşvik ediyoruz. Yani kuvvetle teşvik ediyoruz anlamına gelen bir ifade kullandı. Ağzının payını aldı. Ondan sonra kasıtlı olarak zorlaştırıyor diyor Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri
Bakanlığı
Ve
hesaplı
sözcüsü.
Provokasyon demiş.
Geliyorum. Zorlama, virgül, tehdit, virgül, sindirme ve askeri faaliyetler. Bölgedeki gerilimleri çözmeyecek. Bak. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan'la derhal istikşafi görüşmelere başlamaya çağırıyoruz. Tek taraflı eylemler güven inşa edemez ve kalıcı çözümler üretemez. Bakalım Dışişleri Bakanlığı buna ne cevap verecek?
Ne cevap verecek? Yani
çok merak ediyorum. Laf Yetiştirme Bakanlığı çünkü biliyorsun. Yani, yok hükmünde diyebilir mesela. Bayılıyorum
ona. Keenlem yekün. Yani
keenlemle yekün. Evet, geçen gün yazdım ahvalde bir yok hükmündekiler ülkesi diye. Hem içeride hem dışarıda. Ülkenin yarısı zaten yok hükmünde. Doğru mu?
Yani. Avrupa ülkelerinde diyor İsveç için DAEŞ mensubu yani IŞİD mensubu haklı olarak ifadesini söyleyemez ama PKK veya FETÖ olduğu zaman söyler. Batı içindeki çifte standarda güzel bir örnektir diye cevap vermiş.
Dışişleri Bakanı'nı şey yapıyorsun, kod ediyorsun değil mi? Evet. Şimdi Özdeş'i dinleyelim. Özdeş ne cevap vermiş İsveçli hanımefendi? Misafirim ben diyor.
Evet, misafirim ben ve bizde de şey var tabii diyor, basın özgürlüğü, demokrasi vesaire falan diye yanıt vermiş.
Al işte buyurun yani gene işte yani öyle lüzumsuz şeylerden bahsetmiş yani öyle cevabına. Gelelim şimdi Kafkasya cephesine. Şimdi 10 Ekim'deydi biliyorsunuz ateşkes. Bu savaş esirleri ile alıkonulmuş diğer insanların cenaze değişimleri. Efendim bunu tabii izleyecek olan Uluslararası Kızılaç Komitesi her zaman olduğu gibi. Ateşkesin somut unsurları üzerinde anlaşılacaktı. Azerbaycan'la Ermenistan, AGİT, Minsk grubu eş başkanları yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa arabuluculuğunda temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlayacaktı. Taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini yani üçlü AGİT dışında başka ülkeye yer yok. Tabii Türkiye ima ediliyor burada. Teyit etmişlerdi falan. Bunların şimdilik aslında yani çok azaldı tabii savaş faaliyeti ama cenaze değiş tokuşu da oluyor. Ama tam anlamıyla daha oturmadı tabii ateşkes yani onu da bir hatırlatalım. Azerbaycan açısından pek bir kazanım yok. Yani dişe dokunur bir kazanım yok. Aksine bu Şoygu yani Rusya Dışişleri Bakanı pardon ne diyorum Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı
Şoygu.
Şoygu doğrudan doğruya Aliyev'i arayıp bu cihatçıları artık buradan alın götürün ne yapacaksanız yapın demiş ve bu Hulusi Akar'la da konuştu. Muhtemelen benzer şeyler söylemiştir. Şimdi rakamlar çok aslında endişe verici. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi Londra ana kaynağımız o biliyorsun. En ciddi kuruluş bu. 119 cihatçının KIA olduğunu, Killed in Action yani cephede öldüğü,
kaybetti.
Evet, KIA olduğu. Bunların 78'inin cenazesinin geri verildiği, toplam 1450 cihatçının Azerbaycan için savaştığı ve 400 tanesinin de Türkiye üzerinden yolda olduğunu haber veriyor. Karabağ Kafkasya cephesi şimdilik bu. Yani bu Minsk grubu meselesi önemli. Dün Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında bu Minsk grubuna değindi ve bizim de orada yerimiz var dedi. Var nitekim ama ikinci sınıf bir pozisyonu var Türkiye'nin Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ile birlikte. Biz de diyor orada olmak istiyoruz falan diyor. Tabii bu taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini teyit ettikleri ölçüde, yani Ermenistan ve Azerbaycan ve dolayısıyla yani Türkiye'nin orada bir yeri, bir sandalyesi, taburesi neyse olmayacak gibi gözüküyor. Durum bu.
Bu arada ben de ufak bir rakam ilavesinde bulunayım. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektörü geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Evet. Eylül'ün en yüksek savunma sanayi ihracatı Azerbaycan'a.
İşte kazanımı o işte zaten o kadar. Yoksa geriye kalan hep masraf tabii. Şimdi gelelim son üç cepheye. Libya, Irak ve Suriye cephelerine. Libya cephesinde bir askeri faaliyet kalmadı şu sırada ama bunun olabileceğini söyleyenler var hala. Yani Sirte ve Cufra'ya bir saldırı olabileceğini söyleyenler var ama saldırma durumunda olanlar masada konuşuyor. Yani diyeceksin ki yani hem masada konuşur hem savaşır. Öyledir umumiyetle hele savaşların sonuna doğru ama Fas'ta yeniden birleşmenin, yani ülkenin iki batısıyla doğusunun yeniden birleşmesinin ve düşman kardeşlerin bir araya gelmesinin sivil ayağı konuşuluyor Fas'ta. Mısır'da da askeri ayağı konuşuluyor. Şaka değil yani. Ve Mısır ve bütün bunlar anlaşılan o ki, her seferinde söylüyorum, tekrar etmekte fayda var, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde cereyan ediyor. Rusya ve Türkiye bu Fas ve Mısır görüşmelerinden tamamen tecrit edilmiş vaziyette. Şu sırada yani Libya cephesi öyle bir israf olarak bilançoya yazılmış vaziyette şimdilik en azından. Gelelim Irak cephesine. Burada savaş sürüyor, sonuçsuz. Yani TSK ile PKK arasında. Suriye cephesi son olarak da. Suriye cephesi. Burada bir İdlib'de bir işte her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama hakikaten fırtına öncesi bir sessizlik hakim. Dün İsveç Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında yine dile getirdi ve demin Özdeş söylüyordu. Bu mülteciler niye İdlib'den çık demiyorsun? İdlib'den çık dersen orada 3 milyon mülteci var, onlar sonra Avrupa'ya gelir. Onları biz orada zapt ediyoruz gibi bir laf etti ne demekse. Ondan sonra Çavuşoğlu. Halbuki İsveç Dışişleri Bakanı Suriye'nin orasından burasından çıkın demedi, hepsinden çıkın dedi. Yani, üstelik de Avrupa Birliği kararı olduğunu söyledi. Şimdi dolayısıyla bu yani İdlib meselesi hakikaten orada bir çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Nasıl olacak, ne zaman başlayacak, çünkü illaki bir şey olacak yani orada muazzam bir negatif enerji birikti orada, öyle diyelim. Hakikaten tarafla büyük bir yığınak var, herhalde bir yerde patlayacak yani, it will implode anlamında söylüyorum. Şimdi bütün bunlar yarın ve öbür gün başlayacak olan Avrupa Birliği zirvesi, sürekli toplanıyorlar onlar da, farkındasınız değil mi?
Evet.
Yarın öğleden sonra mutat zirve bu ama. Yani dönemin, Almanya döneminin ilk ara zirvesi, öyle diyelim. Ama çok mesele var tabii konuşulacak. Şimdi bu Maraş meselesi ve Oruç Reis meselesi gündeme gelecek mi gelmeyecek mi onu tartıyorlar. Ve tabii her iki ülke de muhtemelen Fransa'nın da desteğiyle yani Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bunun konuşulmasını temenni ediyor. Ama an itibariyle zirvenin gündeminde bu konular yok. Minsk grubuyla ilgili bir şey de söyleyeyim, hatırlatayım bu arada. Şimdi tam anlamıyla toplanmış değiller, yani 3+2. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa bir tarafta, Ermenistan, Azerbaycan öbür tarafta toplanmış değiller daha, ama ön görüşmeler oluyor. Anlaşılan o ki Fransa Ermenistan üzerinde çalışıyor. Yani Ermenistan'ın o işgal ettiği 7 Azeri bölgesinden çıkma taahhüdü, ki Lavrov planında o var biliyorsunuz. Bunun karşılığında da oraya Rus üssünün konuşlanması ve Karabağ'da kendi kaderini tayin etme referandumu yapılması. Bunun üzerinde çalışacaklar, öyle anlaşılıyor. İşte hayırlısıyla, çünkü bu kalıcı çözüm demek yani bir anlamda. Yani orada o toprak terk edildiğinde Karabağ Ermeni bölgesi olarak teyit edildiğinde ve Rusya da orada bugüne kadar elde edemediği Azerbaycan'daki üssü elde ettiğinde herhalde daha kalıcı bir çözüme doğru çözüme yaklaşılmış olunacak. Efendim.
Evet, bu özellikle de şey üzerinde konuğumuzla da bunu konuşuyorduk, bu açlıkla mücadele konusunda bir ufak şey yaptık, konukluk etti yetkili bize. Evet, orada da konuştuğumuz gibi asıl mesele, yani şeyle, Ayşegül Selışık'la konuştuk, evet. Onun Türkiye temsilci yardımcısı, yani savaşların önlenmemesi, evet, halinde zaten açlığın, tabii, daha da büyük bir kriz olmasına önlemeye ihtimal yok. Çok büyük bir tehdit var. O yüzden bu, evet, savaşların içinde bulunması, senin de üzerinde durduğun gibi, yani pek çok savaşlar son yazında da belirttiğin gibi çok sayıda savaşın Türkiye'nin de işin içinde olduğu, hiç hayrı yok dünyaya. Neyse, biz bitiriyoruz ama bitirirken sana bir şarkı seçti bu sefer Özdeş.
Heyecanla bekliyorum.
Onu sana takdim etsin izninle.
Peki.
Bu kadar çok savaştan vesaireden söz etmişken ve Kıbrıs'a bir tür müdahaleden, seçimlerden söz etmişken Güzel Günler'le ilgili bir şarkı çalalım dedik.
Bak şimdi.
Kıbrıslı müzisyen Acar Akalın'ın şarkısı bu. Acar Akalın ve Ahmet Okan'ın birlikte 1988 yılında aslında yazmış oldukları bir şarkı. Güzel Günler ismi de. Ama harika. Kıbrıs'ta o günden beri toplumsal muhalefetin en sevdiği şarkılardan bir tanesi olmuş. Hala göremediklerinden herhalde olsa gerek.
Herhalde.
Mitinglerde, politik etkinliklerde hala hep birlikte söylüyorlar. Bizde olduğu gibi bazı şarkılar vardır ya, her mitingde söylenir. Onlardan bir tanesi Güzel Günler'i dinleyeceğiz.
Kendi, evet, memleketlerinde azınlık durumuna düşmüş olan bir halktır yani.
Evet, hatta Türkler. Kaset kapağının yanında da telif hakları olmadığından çalınması ve kopya edilmesi serbesttir.
Serbesttir, mükemmel. Fakat deminki İsmet İnönü hatırlatması feriştahıydı yani meselenin, evet, Ömer Madra.
Mezvayendir bu konularda.
Mükemmel. Metin Munir'e tabii bilmez mi? Kendisi de Kıbrıslı zaten.
Kıbrıslı, evet. Mücahit'tir de zaten. Peki, çok teşekkürler.
Hayırlı günler.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güzel günler.
Evet, güzel günler. Artık öyle diyelim bari. Evet.
içinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birdenbire açar. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birdenbire açar. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Vara yine tüm günleri çoğa dağlara. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Vara bilmek mümkündür hiç o dağlara. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı.
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Evet, şimdi bir araya vereceğiz. Aradan sonra da saat 9.30-5 geçerken yaklaşık bir konuğumuz daha olacak. Ulaş Sunat'a ile konuşacağız ve orada da İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan Raoul Wallenberg ya da Wallenberg'i Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuku Enstitüsü'nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 7 Pilot Belediye ile başlattı ve sonradan da Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi ile işbirliği çerçevesinde gelişiyor. İnsan Hakları Kentleri projesi kapsamındaki İnsan Hakları Kentleri göstergeleri çalışmasını konuşacağız birazdan Ulaş Sunat'a ile.
Açık Gazete.
Radyo burası. Açık Gazetesi onun ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz daha var bugünkü programda. Ulaş Sunat'a kendisi ve İnsan Hakları Kentleri Göstergeleri Çalışması, İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında hazırlanan burada sürdürülebilir kentler, sosyal kentler, sağlıklı kentler, akıllı kentler diye giden çok önemli bir çalışmanın bir parçasını oluşturuyorlar. Raoul Wallenberg, Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nün belediye ile işbirliği yaptı. Şimdi o konuda birazcık bilgi alalım. Hoş geldiniz Ulaş Hanım.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Biz 2 yılı aşkın süredir böyle bir çalışma yürüttük. Aslında insan hakları kentleri kavramının üstünden yola çıkarak Türkiye'ye yerele uygulamaya çalıştığımız bir çalışma yaptık. Daha doğrusu hem yerelin sesini Türkiye'de belediyeler üzerinden yerelin sesini okumaya ve hani nasıl göstergeleri üretebiliriz üstünden bir çalışmaya giriştik. 2 yılı aşkın süren bu çalışmada şu anda bir yakın bir zamanda da basılı olarak elinizde olabilecek bir kaynak kitaba dönüştürdük. Hem Türkçe hem İngilizce olarak yakın zamanda çıkacak. Bunun da bir haberini vermiş olalım. İnsan hakları, kentleri, göstergeleri kapsamında biz 5 tema belirlemiştik. Toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, engellilik hakları, engelliler, yaşlılar, yaşlanma göstergeleri ve mülteciler. Bu 5 tema üzerinden giderek aslında kentte yaşamanın nasıl daha iyi olacağını anlamaya çalıştık. Ben de naçizane daha çok mülteci gösterdim. Mülteci, kentte mülteci olmak, kentte mülteci hakları nedir? Ve bunun göstergelerini nasıl üretebiliriz üstüne çalıştım aslında. Yani ben bu temanın üzerinden ilerledim. Bunu söyleyebilirim. Burada tabii kolay bir çalışma olmadı. Yoğun soluklu çalıştık. Çünkü hem Türkiye'de biliyorsunuz özellikle mülteci temasına yeniden ben girecek olursam mültecilik daha çok ve göç konusu aslında daha merkezi yönetimin yürüttüğü bir alan, göç alanı. Ama yerel yönetimlerde çok aslında kritik durabilecek bir yer. Bu arada sesim geliyor değil mi?
Evet evet duyuyorum sizi.
Duyuyoruz, evet, duyuyoruz. Evet.
Şimdi mülteci kent hakkı üstünden gittik. Yani benim hani kafamda şöyle bir tasarım vardı. Kent hakkı biliyorsunuz ünlü Henri Lefebvre'nin ürettiği, ilk kez kullandığı bir kavramdı. Ve kentte olmanın kendisinin bir hak olduğu ve kent hakkının yani temellük hakkı, katılımcılık hakkı içeren bir kavram olarak kent hakkında vatandaşın ya da hemşerinin aslında vazgeçilmez ve devredilmez bir hakkı olduğundan bahsediyoruz biz. Bu bağlamdan yola çıkarak da aslında peki hani mülteciyi nasıl konumlandırabiliriz kentte? Çünkü mülteci illaki kayıtlı mıdır? Kayıtsız da olabilir ya da hala statüsü, yasal statüsü belirlenmemiş bir kişi de olabilir. Bunların tartışmasına bir giriştik. Çünkü mesela Henri Lefebvre'nin gene ta Fransa'da ilk bunu düşündüğü zamanlarda kenti ve kentin sahibinin kim olduğuna dair yürüttüğü tartışmada şöyle bir açıklık vardır. Peki kimdir kentin sahibi? O kentte ikametgah adresi olarak o kenti gösteren kişi midir gerçekten? Yoksa oradan gelir geçer olan bir kişi de o kent hakkında söz sahibi midir? Aslında büyük bir tartışmadır bu. Kavramsal bir tartışmadır. Biz hani burada aslında ikamet üstünden giden hak sahipliğiyle bazı grupları içerleyemediğimizin farkındayız. İşte kağıtsızlar, düzensiz göçmenler, geçici statüde, güvencesiz koşullarda, kayıt dışı ekonomide çalışan kişiler. Böyle olunca bazı hak alanlarını açıkta bırakıyoruz. O yüzden aslında bizim çok daha geniş bir hemşerilik kavramına ihtiyacımız vardı. İlginçtir, yani Türkiye'de belediye kanunu, belediyeler kanununda bilirsiniz bir hemşerilik hukuku üzerinden giden bir açıklama vardır. Yani hemşeri tanımlanır ve hemşeri o alan içinde, bölge içinde yaşayan herkese hemşeri denir. Bu tanım yani aslında vatandaş olmayanları da içerleyen bir tanımdır ve belediyelerin aslında mülteci nüfusa da hizmet vermesi ne gerekli kırar. Bu kritik bir noktaydı aslında. Böylelikle aslında yerel yönetimlerin göç ve mültecilik konusundan çok da izole olmamaları gerektiği, bu alanın onlar için de çok kritik olduğu aslında çok evvelden beri farkında varılmış bir yer. Ne bileyim Türkiye örneğinde düşünürsek yerinden edilmişler, işte zorunlu göçle işte ne bileyim köyünden şehre gelmiş kişilerin aslında hala hizmet alanı içinde olması bunun bir örneğiydi. Ve biz uluslararası kavramda da yani sadece yereli okumak anlamında değil aynı zamanda uluslararası literatürde kentte mültecilik, kentin mülteci dostu bir kent olmasının nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalıştık. Bununla, yani Türkiye örneğiyle uluslararası arenadaki tartışmaları bir araya getirmeye çalıştık. Bu anlamda da özel bir çalışma oldu tabii. Çünkü tam da Suriye krizi ertesi olduğu için biliyorsunuz Türkiye şu anda 3.6 milyon geçici koruma statüsü altında Suriyeli'nin yaşadığı bir ülke. Bunun dışında zaten hali hazırda bunlara da eklemlenerek çoğalan bir mülteci nüfusu var. Bu anlamda hani böyle Avrupa'nın sınırı, sınır bölgesi gibi. Bu da aslında olaya çok daha önemli yaklaşmamızı gerekli kıldı. Çünkü yani artık öyle bir noktadayız ki bazı yerelde, bazı şehir ve ilçelerde %20'nin hatta %50'nin normal nüfustan daha fazla mülteci barındıran bölgeler olduğunu görüyoruz yerelde Türkiye için. Ben bu arada aldım sazı elime devam ediyorum ama
şimdi ben bir şey sorayım o zaman. Yani ta 1968'de Fransa'da işte 68 olayları diye adlandırılan hem Fransa'da hem de dünyanın dört bir tarafında bir isyan döneminde, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berkeley'de, Kaliforniya'da Fransız filozof Henri Lefebvre'den bahsettiniz de, kent hakkı ifadesini kullanarak aslında temel bir, daha o zaman 68'de tabii kentlere yığılma olmamıştı. Yani kırsal bölgelerde çoğunluğu vardı nüfusu. Şimdi halbuki artık bilindiği gibi 2000'den bu yana aslında büyük çoğunluk kentlere geçmiş durumda. Yani Lefebvre'in antikapitalist bir manifestosu niteliğinde kavramsallaştırmış olduğu da sizin yayınladığınız kitapta da yer alıyor. Peki bu yöndeki pek çok da şimdi ilerici internasyonel gibi başka kuruluşlarda da bu yeni sistemin değiştirilebilmesi, yani kapitalist sistemin tümüyle gözden geçirilip değiştirilmesi konusunda eğilimler var. O gerçekleştirilmeden bu kentsel eşitsizliklerin giderilebilmesi mümkün olabilir mi sizce? Yani kentsel mekanın sosyal ve ekonomik dönüşümünün radikal bir biçimde dönüşümü sağlanabilir mi Lefebvre'nin dediği gibi? Ne diyorsunuz?
Ya tabii Lefebvre çok güzel söylediniz. Biraz daha isyankar ve daha devrimci bir ruhla bunun altını çizmişti kent hakkının. Tabii burada bu çalışma ölçeğinde aslında bizim yaptığımız tabii belli bir düzen içinde bunun okumasını yapıp daha iyiye nasıl gidilebilir? Daha reformist bir çerçeve okuyabilirsiniz tabii burada. Ama şöyle bir şey, gene de daha iyiye gidiş, yani fark ettiyseniz bizim projede hep görece dezavantajlı ya da kırılgan gruplar diye nitelendirilen işte kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve mülteciler gibi temaları tercih ettik. Bu temalar üstünden okuma yapmaya çalıştık kentte. Kent hakkını aslında biz bu temalar üstünden onların daha iyiye ulaşması için, daha dengeye ulaşması için bir yol haritası, özellikle de belediyeler üstünden bu yol haritası nasıl mümkün olabilir? İyi belediyecilik, hani sosyal belediyecilik bu bağlamda nasıl bir yer edinebilir üzerinden gittik. Çünkü bu insan hakları çerçevesinde en kritik alan. Bazı konular var ki, mesela mülteciler konusu bir tarafıyla aslında yasal statüleri bile oldukça belirsiz. Mülteci olmaların, yani şimdi nasıl diyelim, hani bir çeşit aslında bu bir kaçış ve kurtarma stratejisi olarak okunabilir tabii ki yerelde. Ve bunu ama yani bir tarafıyla sadece yerele de sığdırmamak aslında. Çünkü mesela burada sadece mülteci temasını bile düşündüğümüzde bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde bunu oturttuğumuzda nedir? Sürdürülebilir şehir, yaşam alanları, insanı yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması anlamında kritiktir. Ya da ne bileyim amaç 10 eşitsizliklerin azaltılması başlığı aslında hem ülke içindeki eşitsizliklerin hem de ülkeler arasında işte bu göçmenlerin akışıyla birlikte ortaya daha çok çıkan eşitsizliklerin azaltılmasıyla ya da mülteci temasına gene özel olarak planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirilmelerinin kolaylaştırılması. Şimdi bunların aslında yani insanı hareket edebilen bir özne olarak okuduğumuzda göçmen ve mülteciliği başka bir çerçeveye çekebiliyoruz. Aslında bu çok devrimci bir bakış. Kendiliğinden devrimci bir bakış. Bunu hani bugünden yarına değişir diyerek bakmadık. Bu daha böyle uzun soluklu bir değişim gerektirdiğinin farkındayız artık. Öyle diyelim. O anlamda bir yol haritası çizdik. Yani burada hem göçmenlerin ne bileyim hani daha radikal belki şu an için konuşması bazen yani Türkiye açısından siyasi katılımı, göçmenlerin siyasi katılımı veya hareket özgürlüğü, her insanın hareket özgürlüğü gibi alanlara vurgular yaptık. Burada işin içine ne bileyim vatansızlık da girebiliyor değil mi? Ya da işte sürgünlük hali de girebiliyor. Evet. Ama burada kritik olan hakları olma hakkının her insanın göçmen dahil, mülteci dahil sürekli sorgulanabilir olması ama onu yani bu kentin de mekan üzerinden mülteci dostu kent nasıl mümkün? Sosyal kapsama bu kentte nasıl mümkün? Onu aramak aslında amaç.
Sizin sanırım kitaptaki bu bölümünüzde Türkiye'deki bazı belediyelerin uygulamaları da yer alıyordu. Bu konuda görece iyi diyebileceğimiz belediye ya da çalışma örnekleri var mı?
Hem dünyadan hem de Türkiye'den belki. Evet.
Yani dünyada böyle Barcelona örneği yani özel olarak mesela şehir olarak mülteci dostu kent olma yolunda bir yol haritası çizdi.
Evet.
Yani büyük bir adımdı o. Türkiye'de böyle belli bir şekilde çıkıp ben mülteci dostu ilçe olacağım, şehir olacağım demek çok iddialı. Biliyorsunuz yani bu seçimlerden de biliyorsunuz. Hatta bazı güzel işleri bile bazı belediyeler saklama gereği duydu seçimlere girerken. Yani bu çok enteresandır. Özellikle mülteci bağlamı bu anlamda çok tartışılması çok zengin bir alan gerçekten. Türkiye'de çok iyi örnekler var gerçekten. Çünkü özverili bir çalışma yaptılar bazı belediyeler. Çok beklenmedik bir şekilde ciddi bir nüfus girişi oldu bazı yerellere. Şimdi bu bir tarafıyla özellikle sınır iller ve ilçelerde bu çok biliyorsunuz çok birdenbire oldu. Ve bunu karşılamak aslında belediye hizmetlerini vermekte bile yetişemediler. Yavaş yavaş ama zamanla işte göç ve mülteci birimleri kurmaları bu önemli bir şeydi. Bazı belediyeler hali hazırda yaptı bunu. Bazıları hizmettir dedi. Hizmeti hiçbir hemşeriyi ayırmadan yani vatandaş mı değil mi diye sorgulamadan biz hizmetimizi veririz gibi çok daha radikal aslında güzel bir açılım getiren belediyeler de olduğunu görüyoruz. O yüzden göç ve mülteci birimi kurmanın bile hani gerekli olmadığını düşünen, bunu sadece ne bileyim sosyal hizmetler müdürlüğü altında değerlendiren belediyeler olduğunu görüyoruz. Mesela Türkiye'de enteresan örneklerden biri bence yani çok çarpıcı birçok akademisyen ve bu alanda çalışan bunu fark eder. Sultanbeyli Belediyesi mesela Türkiye'de çok göze çarpan bir örnek. Şöyle tarifleyeyim yani İstanbul'u düşünün işte 35-36 ilçemiz mi var İstanbul'da? Hani İstanbul'da yoğunluklu olarak mesela mültecilerin tercih ettiği bölge aslında Avrupa tarafıdır, Avrupa kıtasıdır. Avrupa yakasındaki ilçeler çünkü ve çeperler, Avrupa'nın da çeperinde kalırlar daha çok. Çünkü işte sosyoekonomik durumdan dolayı kayıt dışı yani informal sektörün oralarda yer alması, ucuz konut imkanı falan filan sebebiyle daha çok buralarda yer alırlar. İlginç bir şekilde Anadolu yakasında Sultanbeyli böyle göze çarpan bir yer oldu mülteciler içinde. Bu sayı olarak da böyle çarpıcı yani hiç beklemediğimiz bir yerde bu kadar. Tabii yani orada da bir yine bu anlamda şeyler var ama belediyenin bir çekim merkezi olduğunu da söyleyebiliriz mesela Sultanbeyli için. Sultanbeyli Belediyesi'nin sunduğu bazı hizmetler aslında bu anlamda Sultanbeyli ilçesini de daha çekici kılmıştır. Mülteci dostluğu bağlamında. O yüzden o tarafa da bir geçiş olduğunu düşünüyoruz. Bu bize bunu düşündürtüyor. Bunun dışında Zeytinburnu Belediyesi yıllardır bir göç bağlamında biraz daha farklı bir noktada durdu. Ve hani son yıllarda da gene hani bu anlamda ciddi adımlar attığını biliyoruz. Örneklerim böyle şu anda. Bu yani birazcık aslında belediyenin nerede olduğu çok önemli ve ne kadarlık bir mülteci nüfusuna ya da göçmen nüfusuna sahip olduğuyla da ilişkili.
Peki ben bir şey açıkçası merak ettim. Bu iyi örnekler dediğimiz belediyeler hangi partidenler? Yani çünkü biz genelde bu konuda hani normalde muhalefet daha eleştirel vesaire falan olması gereken mülteciler konusunda tam tersi bir noktada olduğunu da şey yapıyoruz. Ama iyi örneklerde evet. Acaba bir sürpriz olabilir mi diye merak ettiğim için soruyorum.
Sürprizler biraz mesela Şişli Belediyesi biraz sürpriz. Onlar da iyi bir performans gösterdiler. Mesela CHP onlar. Ama çoğunlukla AK Parti belediyeleri bu konuya daha hassas davranıyor. Bunun bir iki açıklaması var. Yani öyle düşünüyorum. Birincisi bilgi akışı ve bilgi akışı orada çok daha sağlıklı işledi. Bir tarafıyla. Yani mültecileri Türkiye'de öyle bir noktaya getirildi ki yani daha böyle AK Parti üzerine atılan bir başlık gibi oldu. Bir de bu tarafı var. Bir bu tarafı var yani siyasi bir malzemeye dönüştürmede aslında her ne kadar mesela AK Parti işte Avrupa'ya bir siyasi malzeme haline dönüştürürken mültecileri diğer tarafta sosyal demokrat bir çerçeveden bakan bazı belediyelerin hatta belediye başkanlarının çünkü bu temalara çalışırken gördük ki belediye başkanının aslında söylemi gene çok kritik. Belediye yapılanması için de çok kritik. Yani onun bakışının ne olduğu. O anlamda da aslında bu tür bazı belediyelerin de topu hiç kendilerine almadığını, bu başlığı çalışmak istemediklerini gördük. Şimdi o da yavaş yavaş evriliyor. Yani bu konuda yavaş yavaş kendi sorumluluklarını almaya başlayan belediyeler olduğunu görüyoruz. Yani o anlamda umutsuz değilim ama hani epey bir süre bu başlığı böyle ötelendiğini de gördüm evet. Sahada. Bu çok önemliydi aslında çünkü azımsanmayacak önemli bir nüfus. Zorunlu göçle gelmiş bir nüfus ve aslında bu başlıktan izole olmak o insanları kaybetmek de anlamına geliyordu bir tarafıyla siyasi olarak da. Aslında çok tehlikeli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda normalde solun mesela mülteci dostluğuna çok daha yakın olmasını beklerken Türkiye'de ilginç bir şekilde daha uzakta kaldığını ama evet. Dediğim gibi son birkaç yıldır biraz daha dönüşüme açık olduklarını görüyoruz.
Evet, çok ilginç bir konu ve bu sonunu hepimizin derinlemesine merak ettiği ve önümüzdeki kısa dönemde de orta dönemde bile değil kısa dönemde de mutlaka çözüm getirilmesi gerektiğini bildiğimiz önemli bir konu. Süreyi doldurmuş olduğumuz için artık burada isterseniz bitirelim. Size çok teşekkür ederiz Ulaş Sunat'a. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi kendisi. Onunla ve Çerkes Diasporası ve Suriyeli mülteciler konularında da iletişimden yeni bir yayını da yer aldı. Yayınlandı. Bu şekilde bu temel kent hakkından sürdürülebilir kentlere kadar giden çok temel bir konuda bir miktar konuşma fırsatı bulduk. Gerisini de tartışmaya elbette devam edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz.
İmkanı verdiğiniz için. Sağ olun.
Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bitirirken de çok fazla fırsat bulamıyoruz ama John Lennon'ın da 80. yaş günü birkaç gün önceden başlayarak bazı parçalarına yer vermeye çalışıyorduk. Bitirirken isterseniz bir parça daha çalalım. A Day in the Life adlı parçasıyla Beatles grubunun Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albümünden yer alan hüzünlü önemli bir parça. John Lennon bestesi ve kendisi ön planda seslendiriyor. Ona da bu şekilde bir günaydın daha demiş olalım.
Ben bir son dakika haberi vereyim. Bu lütfen. Işıklar meselesinde bir gelişme var. Az evvel, yani bir 5-10 dakika önce yayınlandı. Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyormuş. Saat 2'de olacakmış toplantı. Işıkları açıkmış yani.
Evet, yani Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım artık bu durumda demişti zaten. Gerçekten alt seviye mahkeme, üst seviye
Türkiye'nin Bahçeli ile uzlaşmış mı konuda o zaman?
Evet, yani hiç ama espri yapıyor Kılıçdaroğlu tabii. Yani çok vahim bir hukuk hiyerarşisi, yani her şey üstünde gelen bir hiyerarşi hukuk ve işte sık sık hukukun üstünlüğünün yok olduğunu düşünürken bu son noktaydı, yani ışıklar meselesinin ötesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan bir alt mahkeme, dinlemeyen bir alt mahkeme kararından bahsediyorduk. Onun için bu toplantı önemli, ne yapacağını merakla bekleyelim. Işık biraz daha ışık diyelim Goethe gibi bir kez daha. Ve şimdi de A Day in the Life'a kulak verelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robbie Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Griscu da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you
Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found the way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smirk, and somebody spoke and I went into a dream. Now they know how many holes it takes to fill the outer hall.